Ayrım 26.
Ve deneyimlerden elde ettiği bilgi ve yaşlı insanlara özgü bir mantıkla anlıyordu ki, ölümle pençeleşen yüz binlerce insanı yönetmek, tek bir insanın üstesinden geleceği şey değildir ve gene biliyordu ki, meydan savaşının sonucunu verecek olan şey, ne başkomutanın buyrukları, ne orduların bulunduğu yer, ne topların ne de öldürülen insanların sayısı değil, ordunun morali adı verilen o karşı konulmaz güçtür. İşte o da bu gücün belirtilerini izliyor, onu elinden geldiğince yönetmeye çalışıyordu. Kutuzov'un yüzünde bir nokta üzerinde toplanmış heyecansız bir dikkat ve gücü tükenmiş yaşlı bir beden yorgunluğunu zor zoruna bastıran bir gerginlik vardı. Saat 11'de kendisine Fransızların ele geçirdiği ileri karakolların yeniden alındığı ama Prens Bagration'un yaralı olduğunu bildirdiler. Kutuzov ah diye bağırarak başını salladı. Yaverlerinden birine Prens Pyotr Ivanoviç'e git ve her şeyi ayrıntılı olarak öğren. Neymiş, nasıl olmuş dedi. Sonra o gidince arkasında duran Württemberg prensine doğru döndü. Altesleri 1. ordunun komutasını lütfen üzerlerine alırlar mı diye sordu. Prens gitti ama daha kendisi Semyonovski'ye varamayacak deyin kısa bir süre sonra yaveri onun yanından geri dönüp sayın başkomutana prensin destek gücü istediğini bildirdi. Kutuzov yüzünü buruşturarak 1. ordunun komutasının Dohturov'a verilmesini, prensin gene yanına dönmesini buyurdu. Bu zor dakikalarda onsuz yapamayacakmış gibilerden bir söz söyledi gerekçe olarak. Müran'ın tutsak edildiği haberi gelip de kurmaydakiler onu kutladıkları vakit Kutuzov gülümsedi. "Sabredin baylar," dedi. "Meydan savaşı kazanılmıştır ve Müran'ın tutsak edilmesinde olağanüstü bir şey yoktur. Ama iyisi mi sevinmeden önce biraz sabredelim." Gene de bu haberin ordulara bildirilmesi için bir yaveri birlikleri dolaşmaya gönderdi. Sol kanattan Şerbi'nin gelip Semyonovski ileri karakollarının Fransızların eline geçtiğini bildirdi. Kutuzov, savaş alanından gelen seslerden ve Şerbi'nin yüzünden durumun iyi olmadığını anlayarak yerinden kalktı, uyuşukluğunu gidermek istiyormuş gibi bacaklarını devindirdi. Sonra Şerbi'nin koluna girdi, onu bir köşeye çekti. "Yavrum, Yermolov'a gidiver, bak bakalım bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı?" dedi. Kutuzov, Gorki'de Rus ordusunun merkezindeydi. Napolyon'un sol kanadımıza yönelttiği saldırı birkaç kez püskürtülmüştü. Merkezde Fransızlar Borodino'dan daha ileri gidememişlerdi. Sol kanattan Uvarov'un süvarileri Fransızları geri çekilmek zorunda bırakmışlardı. Saat 3'e doğru Fransızların saldırıları durdu. Kutuzov savaş alanından gelen bütün insanların ve çevresinde bulunan herkesin yüzünde dayanılmaz dereceye gelmiş gergin bir hava görüyordu. Elde edilen başarıdan, beklenenden çok daha büyük kıvanç duyuyordu. Ama bedeninin direnci gittikçe azalıyordu. Başı birkaç kez sanki düşecekmiş gibi ta önüne sarkmıştı, dahası birkaç kez uykuya dalacak olmuştu. Kendisini sofraya çağırdılar. Çarın yaveri Voltzoygin, Prens Andrei'nin yanından geçerken savaşın tüm yüzeyde olduğunu ileri süren ve Bagration'un o deyin nefret ettiği Voltzoygin, Kutuzov yemek yerken yanına gelmişti. Sol kanattaki durumu bildirmek üzere Barclay göndermişti onu. Her şeyi kendi mantık ölçüsüne vuran Barclay de Tolly, yüzlerce yaralının kaçıştığı, ordunun art güçlerinin bozulduğunu gördükten ve tüm koşulları gözden geçirip her şeyi aklınca tarttıktan sonra meydan savaşının yitirildiği sonucuna varmış ve en gözde yaverini bu haberle başkomutana yollamıştı. Kutuzov tavuk kızartmasını güçlükle çiğniyor, kısılmış alaylı gözleriyle Voltzoygin'a bakıyordu. Voltzoygin aldırmaz bir tavırla bacaklarını dizlerinden kıra kıra, dudaklarında biraz alaylı bir gülümseyişle Kutuzov'a yaklaşarak elini şapkasının siperine dokundurmuştu. Başkomutan hazretlerine karşı yapmacık bir aldırmazlık içindeydi. Böylece askerlik alanında çok bilgili bir insan olarak o yaşlı ve yararsız adama bir kahraman gözüyle bakmayı Ruslara bıraktığını kendisinin ise karşısındakinin ne değerde bir insan olduğunu çok iyi bildiğini göstermek istiyordu. Kutuzov'un önünde duran tabaklara sert bir tavırla baktı ve "Der alte Herr," Almanlar kendi çevrelerinde Kutuzov'a öyle derlerdi. Yaşlı adam rahatına bakıyor diye düşündü. Sonra da yaşlı adama sol kanattaki durumu Barclay'in kendisine buyurduğu ve kendisinin de görüp anladığı biçimde anlatmaya koyuldu. Mevzimizin tüm noktaları düşman eline geçmiştir ve güçlerini püskürtemeyiz çünkü elimizde ordu yoktur. Birliklerimiz düşman önünden kaçıyorlar, onları durduramayız. Kutuzov çiğnemeyi bırakıp sanki kendisine söyleneni anlamıyormuş gibi bir tavırla, şaşkınlıkla gözlerini Voltzoygin'a dikmişti. Voltzoygin yaşlı adamın heyecanını ayrımsayarak gülümsedi. "Gördüklerimi sizden saklama gücünü kendimde göremedim başkomutan hazretleri," dedi. "Ordularımız tam bir bozgun içindedir." Kutuzov yerinden fırlayarak kaşlarını çattı ve Voltzoygin'in üzerine yürüyerek "Gördünüz ha, gördünüz ha," diye bağırdı. "Ne kendini bilmezlik bu, ne kendini bilmezlik." Soluğu tıkana tıkana bağırmayı sürdürerek titrek elleriyle gözdağı verici işaretler yapıyordu. "Ne kendini bilmezlikle böyle bir şeyi bana söylüyorsunuz sayın bay. Sizin bir şey bildiğiniz yok. Benden General Barclay'e şunu bildirin ki bana gönderdiği haberler doğru değildir ve savaşın gerçek akışını başkomutan olan ben ondan çok daha iyi biliyorum." Voltzoygin karşı çıkarak bir şey söylemek istedi ama Kutuzov sözünü kesti. "Düşman sol kanatta geriye püskürtülmüştür, sağ kanatta da yenilmiştir. Eğer gözünüz iyi görmüyorsa bilmediğiniz bir şeyden söz etmeye kalkışmayın sayın bay. Lütfen şimdi General Barclay'e gidiniz ve kendisine şunu bildiriniz ki yarın kesin olarak düşmana saldırmak kararındayım." Kutuzov bunları sert bir tavırla söylemişti. Herkes susuyordu. Yalnız yaşlı generalin güçlükle soluk aldığı duyuluyordu. Kutuzov hat çıkararak "Her yerde geri püskürtüldüler. Bunun için de Tanrı'ya ve kahraman ordumuza şükrediyorum. Düşman yenilmiştir ve yarından tezi yok, onu kutsal Rus toprağından kovacağız," dedi. Sonra birden elinde olmayarak gözlerinden yaşlar boşandı ve dudaklarından bir hıçkırık koptu. Voltzoygin omuzlarını silkip dudaklarını büzdü ve hiçbir şey söylemeden bir yana çekildi. Bu yaşlı adamın bu güveni karşısında şaşkınlık içinde kalmıştı. Kutuzov o sırada tabiyeye giren toplu, yakışıklı, siyah saçlı bir generale dönerek "İşte benim kahramanım budur," dedi. Bu bütün günü Borodino savaş alanında geçirmiş olan Rayevski'ydi. Rayevski orduların oldukları yerde kaya gibi direndiklerini, Fransızların da artık saldırmayı göze alamadıklarını söyledi. Kutuzov onu dinledikten sonra Fransızca olarak "Siz ötekiler gibi geri çekilmemiz gerektiğini düşünmüyorsunuz demek," dedi. Rayevski "Tersine altes, benim düşünceme göre kararsızlık yaratan durumlarda tuttuğunu bırakmayan kimse o kazanır," diye karşılık verdi. Kutuzov yaverine seslendi. "Kaysarov otur, yarına bir günlük buyruk yaz." Bir başkasına doğru döndü. "Sen de cephe boyunca dolaş ve yarın saldırıya geçeceğimizi bildir." Rayevski ile konuşma devam ederken ve bir yandan günlük buyruk yazılırken Voltzoygin Barclay'in yanından dönerek "General Barclay de Tolly'nin Feldmareşal'in verdiği buyruğun yazılı olarak kendisine bildirilmesini istediğini söyledi. Kutuzov Voltzoygin'in yüzüne bakmadan eski başkomutanın çok yerinde olarak sorumluluktan kaçınmak için elinde bulundurmak istediği buyruğun yazdırılmasını buyurdu. Kutuzov'un sözleri ve ertesi gün yapılacak savaş için verdiği buyruk, gizemli bir büyü gibi tüm orduda aynı duyguları, aynı düşünceleri uyandıran ve savaş gücünü ayakta tutan o tanımlanması olanaksız ruhsal güç sayesinde bir anda bütün orduya yayıldı. Bu bağın son halkalarına değin ulaştırılan şey, Kutuzov'un asıl sözleri ve buyruğu değildi. Dahası ordunun çeşitli yerlerinde Kutuzov şöyle şöyle dedi denilirken erlerin birbirlerine anlattıklarında onun söylediklerine benzeyen hiçbir şey yoktu. Ama sözlerinin anlamı her yerde anlaşılmıştı. Çünkü Kutuzov'un söyledikleri kurnazca yürütülmüş bir düşünce zincirinden değil, başkomutanın yüreğinde olduğu gibi her Rus'un yüreğinde yatan duygulardan doğup geliyordu. Böylece ertesi günü düşmana saldıracağımızı öğrenen ordunun üst makamlarında da bu buyruğun doğrulandığını işiten yorgunluktan bitmiş, kararsızlık içinde bocalayan insanlar yatışıyor ve yüreklilik buluyorlardı. 36. Prens Andrei'nin alayı Semyonovski'nin arkasında saat 2'ye değin amansız bir topçu ateşi altında hareketsiz duran yedek güçler arasındaydı. Saat 2'ye doğru o zamana değin 200 kişi yitiren alay, Semyonovski ile tepedeki batarya arasında bulunan çiğnenmiş yulaf tarlasına sürüldü. O gün binlerce insanın öldürüldüğü ve saat 2'ye doğru birkaç yüz düşman topunun şiddetli yoğun ateşi altında kalan yerdi burası. Alay bu noktayı bırakmadan ve bir kez olsun ateş etmeden erlerden üçte birini daha yitirdi. Önde özellikle sağda henüz dağılmamış olan dumanın içinde topların gümbürtüleri duyuluyor ve ileride her yeri örten gizemli duman perdesinin içinden hiç durmadan hışırtıya benzeyen hızlı bir ıslıkla mermiler ya da daha ağır fısıltılı bir sesle humbaralar geliyordu uçarak. Kimi vakit sanki ara verir gibi bir çeyrek saat geçiyor. Bu arada tüm mermiler, tüm humbaralar alayın üstünden aşıp uzağa gidiyorlardı. Kimi vakitte bir an içinde birkaç insan birden topraktan sökülür gibi havaya fırlıyor ve durmadan ölüler ve yaralılar geriye doğru götürülüyordu. Her yeni patlayışla henüz öldürülmemiş olanlar için sağ kalma şansı gittikçe azalıyordu. Alay savaş düzeni içinde saflar arasında 300 adımlık aralıklarla duruyordu. Ama safların birbirlerinden bu deyin uzak olmalarına karşın alayda ne deyin insan varsa hepsi aynı duygunun etkisindeydi. Alaydaki tüm insanlar aynı biçimde susuyor, somurtuyordu. Saflar arasında kimi vakit konuşmalar işitiliyordu ama isabetli bir atış olup da sedyeler diye bağırılır bağırılmaz konuşmalar birden kesiliyordu. Alaydaki erler zamanın çoğunu komutanlarının buyruğu üzerine oturarak geçiriyorlardı. Kimi başındaki miğferini çıkarmış, kayışlarını dikkatle çözdükten sonra gene sıkıştırıyor, kimi eline kurumuş bir çamur parçası alıp onu avucunun içinde toz haline getirdikten sonra süngüsünü temizliyor, kimi omzundaki kayışı gevşetiyor ve tokasını sağlamlaştırıyordu. Kimi çorap yerine ayağına sardığı bezleri düzeltiyor, yeniden sarıyor ve postallarını yeniden giyiyordu. Kimileri sürülmüş tarlanın toprakları ile küçük evler yapıyor ya da hasattan kalan saman çöplerini örüyorlardı. Hepsi bu işlere dalmış görünüyordu. Biri yaralandığı ya da öldüğü, sedyeler uzatıldığı, bizimkiler geri döndükleri ya da dumanın arasından büyük kitleler halinde düşman belirdiği vakit hiç kimse önem vermiyordu. Topçularımız ve süvarilerimiz ileriye doğru geçip piyadelerimizin devinimi göründüğünde her yönden yüreklendirici sözler yükseliyordu. Ama en çok savaşla hiçbir ilgisi olmayan bambaşka olaylar dikkati çekiyordu. Moral gücü bakımından bitkinleşmiş tüm bu insanlar, dikkatleri alışılmış günlük olaylar üzerinde toplanınca bir an için dinleniyor gibi oluyorlardı. Alayın önünden topçu birliklerinin bir bataryası geçiyordu örneğin. Top arabalarının birinde yandan koşulmuş atın ayaklarından biri yan kayışların arasına sıkışmıştı. Alayın tüm saflarından, ''Hey baksanıza, yandaki hayvana bakın, düzeltsene şunu, düşecek, hey tanrım görmüyorlar.'' diye sesler yükseldi. Bir başka seferde nereden çıktığı bilinmeyen, kuyruğunu yukarı dikmiş küçük kahverengi bir köpek herkesin dikkatini çekti. Hayvan korku içinde koşarak safların önüne çıkmış, birden yanı başında yere çakılan bir gülleden ürkerek tiz bir sesle havlaya havlaya kuyruğunu kıstırarak öbür yana fırlamıştı. Alayda herkes kahkahalarla gülmeye başladı ve çığlıklar duyuldu. Ama bu çeşit eğlenceler birkaç dakika sürüyordu. Oysa bu insanlar 8 saatten fazla bir zamandır yiyeceksiz ve işsiz olarak bir türlü dinmeyen bir ölüm korkusu içinde yaşıyor, solgun, somurtmuş yüzleri gittikçe daha da somurtkan oluyor, daha da sararıyordu. Prens Andrei de alaydaki tüm insanlar gibi kaşlarını çatmış, yulaf tarlasının yanındaki çimenlikte bir aşağı bir yukarı, bir toprak çizgisinden öbürüne dolaşıp duruyordu. Ellerini arkasına kenetlemiş, başını öne eğmişti. Yapılacak bir şey, verilecek bir buyruk yoktu. Bütün her şey kendiliğinden oluyordu. Ölüleri cephenin gerisine çekiyor, yaralıları götürüyorlardı. Saflar da gene sıklaştırılıyordu. Erler koşarak uzaklaşsalar bile hemen çabucak yerlerine dönüyorlardı. Prens Andrei başlangıçta erlerde cesaret uyandırmayı ve onlara örnek olmayı kendisine düşen bir görev bilerek saflarının önünde gezinmişti. Ama sonradan zaten onlara öğretilecek hiçbir şey bulunmadığı, dolayısıyla da hiçbir davranışının erlere hiçbir şey öğretemeyeceği kanısına varmıştı. Varlığının tüm gücünü orada bulunan her erdeki gibi bilinçsiz olarak yalnız içinde yüzdükleri bu feci durumu düşünmekten kendini alıkoymaya yöneltmişti. Ayaklarını sürüye sürüye, otları hışırdata hışırdata, çimenlikte çimenlerini örten toza bakarak yürüyordu. Kimi vakit adımlarını sayarak bir kilometrelik yol alabilmek için sürülmüş topraktaki saban izlerinin arasında birinden öbürüne kaç kez gidip gelmesi gerektiğini hesaplıyor. Kimi vakit tarlada yetişen pelin çiçeklerini koparıp yoluyor, onları avuçlarının içinde eziyor ve genzi yakan keskin kokularını içine çekiyordu. Bir gün önceki çarpışmalardan aklında hiçbir şey kalmamıştı. Hiçbir şey düşünmüyordu. Zihni yorulmuştu. Hep aynı sesleri, uçan mermilerin ıslıklarını, topların uğultusundan ayırıyor, birinci taburdaki insanların yüzlerine bakıyor ve bekliyordu. Dumanla örtülü o görünmeyen yerde ıslıkla yaklaşan bir şeye kulak vererek, işte geliyor, gene bize geliyor diye düşünüyordu. Bir, iki, gene geliyor, isabet etti. Bir an duraklayıp saflara bakıyor, hayır geçip gitmiş. Hah, işte bu isabet etti diyordu kendi kendine. Böyle düşünceler yürüterek gene yürümeye başlıyor. 16 adımda ilerideki toprak çizgisine ulaşabilmek için geniş adımlar atmaya çalışıyordu. Bir ıslık, arkasından bir vuruş. Prens Andrei'nin ilk 5 adım ilerisinde kuru toprak birden oyuluverdi ve bir gülle toprağın içinde itti. Prens Andrei elinde olmayarak sırtında bir ürpertinin gezindiğini duyumsadı. Gene saflara baktı. Herhalde gene birçok insan yok oluvermişti. İkinci taburun bulunduğu yerin çevresinde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Prens Andrei, "Bak yaver, orada toplananları saflarına sokun," diye bağırdı. Yaver buyruğu yerine getirdikten sonra Prens Andrei'ye doğru yürüyordu. Öbür yandan da tabur komutanı atla gelmişti. Bir erin korkuyla "Kendini sakın!" diye bağırdığı duyuldu ve bir humbara amansız bir ıslıkla tıpkı toprağa konan küçük bir kuş gibi Prens Andrei'nin iki adım berisine, tabur komutanının bindiği atın ayakları dibine hafif bir şapırtıyla düştü. Önce at, korkusunu belli etmesi onun için önemli değildi, kişniyerek şaha kalktı. Az kalsın yaver albayı yere düşürecekti. Kendini hemen yana attı. Atın kapıldığı müthiş korku insanlara da bulaştı. Toprağa uzanmış olan yaverin sesi duyuldu. Yat! Prens Andrei kararsızlık içinde duruyordu. Humbara duman çıkararak yerde yatan yaverle prensin ortasında, sürülmüş tarlayla çimenliğin arasındaki yerde, bir pelin kümesinin yanında topaç gibi dönüp duruyordu şimdi. Prens Andrei bir an otlara, peline ve dönüp duran siyah küçük yuvarlaktan çıkıp kıvrıla büküle yükselen incecik dumana yepyeni kıskanç bir bakışla bakarak ''Yoksa bu gerçekten ölüm mü? Ama benim ölmem olanaksız bir şey. Ölmek istemiyorum ben. Yaşamı seviyorum, bu otları, toprağı, havayı seviyorum.'' diye geçirdi içinden. Bu düşünceler aklından geçerken de başkalarının kendisine baktıklarını unutmuyordu. Yavere, ayıp subay olacaksınız dedi. Siz ne? Sözünü bitiremedi. Aynı anda bir patlama ve kırılan bir camın şangırtısına benzeyen tuhaf bir ıslık duyuldu. Ortalığa insanın boğazını yakan bir barut kokusu yayıldı ve Prens Andrei yana fırlayarak elini yukarı kaldırdı, sonra yüzüstü yere düştü. Birkaç subay ona doğru koştular. Karnının sağ yanından otların üzerine geniş bir kan lekesi yayılıyordu. Çağrılan gönüllüler ellerinde sedyelerle subayların arkasında durmuşlardı. Prens Andrei göğsü toprağa değerek yüzü otlara gömülü yatıyor, horlar gibi bir ses çıkararak zorlukla soluk alıyordu. ''Ne duruyorsunuz, yaklaşın.'' Köylüler yaklaşıp onu omuzlarından ayaklarından tuttular. Prens Andrei acı acı inlemeye başladı. Köylüler bakıştılar, sonra gene onu yere bıraktılar. Birinin ''Tutun canım, bırakın, artık hepsi bir.'' diye bağırdığı duyuldu. Prens Andrei gene koltuk altlarından tutup sedyeye koydular. Subaylar arasında ''Aman tanrım, aman tanrım, nedir bu tanrı aşkına, karnından yedi, artık kurtulamaz, aman tanrım'' diye konuşmalar oluyordu. Yaver, ''Bir kıl payı değin yakından ta kulağımın dibinden geçti'' diye anlatıyordu. Köylüler sedyeyi omuzlarına alıp iyice yerleştirdikten sonra çabucak otlara basa basa açtıkları patikadan ilk yardım çadırına doğru yola koyuldular. Subaylardan biri düzensiz yürüyen ve sedyeyi sarsan köylüleri omuzlarından tutup durdurdu. ''Uygun adım yürüyün bakalım. Ah, siz yok musunuz köylüler?'' diye öfkeyle bağırıyordu. Öndeki köylü ''Duydun ya, bana uy Hüvedor, sana söylüyorum Hüvedor'' diyordu. Arkadaki adımını ona uydurarak hoşnutlukla ''Tamam, oldu işte'' dedi. Koşup gelen Timohin sedyenin içindekini görmeye çalışarak ''Altes, beni duyuyor musunuz, ha prensim?'' diye titrek bir sesle soruyordu ona. Prens Andrei gözlerini açarak başının gömüldüğü sedyenin üzerinden konuşana baktı, sonra gene gözlerini yumdu. Gönüllüler Prens Andrei'yi ormanda besin kollarının ve yaralıların sarıldığı ilk yardım yerine götürdüler. Dispanser kayın ormanının kenarında, yanları kıvrılarak yukarı kaldırılmış üç çadırla sınırlıydı. Kayın ormanında besin konvoyları ve atlar vardı. Boyunlarına torbaları geçirilmiş atlar arpa yiyor, serçeler de üzerine inerek düşen taneleri topluyorlardı. Kargalar kan kokusunu alarak sabırsızca gak gak diye gaklayarak kayın ağaçlarının arasında oradan oraya uçuşuyorlardı. Çadırların çevresindeki daha geniş bir alanda, açıkta, üzerlerinde çeşit çeşit giysiler bulunan, üstleri başları kan içinde insanlar yatıyor, oturuyor ya da ayakta duruyorlardı. Yaralıların çevresinde somurtkan ve dikkatli yüzlerle kalabalık halde bir sürü sedyeci er toplanmıştı. Oranın düzenini sağlamakla görevli erleri subaylar boşuna kovuyorlardı.